Sen olsan da zindanda mahkum esir, güvercin kadar hürsün ey kardeşim. Kelepçeyle zincirle susmaz fikir, inancın kadar hürsün ey kardeşim. Nerede? Düşman bir oldu kardeşim, hadi sen de dağılma. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlıksa can ahmesi, birazdan ufuktan fecirler doğar. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlık saçan ahmesi, birazdan ufuktan fecirler doğar. Ayrılma, Rabbini unutma, duaya devam et. Niyetler halis, ameller salih, direnmeye devam et. Vuruldun ve lakin o alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Ha gayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. Vuruldun ve lakin o alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Ha gayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ahi ente hurrun vera es sudur, ahi ente hurrun bitilkel uyur. İze kunte billahi mustasime, femeze yadiruke keydül amin.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz Tuğrulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Bu anonsu yapmayalı epey olmuştu, özlemiştik.
Evet.
Araya bir pandemi girdi. Yani son programımızı biz Mart'ın herhalde ikinci haftası yapmıştık ama son programımız olduğunu bilmiyorduk hani. O günden itibaren pandemi kuralları gereği radyo programını o sezon bitirmiş olduk. Sezonumuzu da bugün itibariyle açmış olduk.
Velhasılı yeni sezona başlamış olduk. Çok da güzel başladık. Çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyolarımızdan. Abdullah Kibritçi bizlerle birlikte. Hoş geldin abi.
Hoş buldum, merhabalar.
Tabii güzel hikayeler dinleyeceğiz bugün. Abdullah abi yolculuklar yapıyor ve bunları bizlere aktarmaya çalışıyor. Belgesel olarak. Öncelikle programın konsepti şöyle abi, gelen konuklarımızın hikayelerini kendi dillerinden dinliyoruz. Abdullah Kibritçi'nin hikayesini kendi dilinden dinleyebilir miyiz?
Benim hikayem tabii herkesin hikayesinde olduğu gibi çocukluğumda başladı. Bağcılar, Esenler arasında yaptığım, o 8 yaşında yaptığım yürüyüşler aslında yıllar sonra neler yapacağımın ipuçlarını veriyor gibiydi. Çünkü sokağa çıkmak, yürümek, arka sokaklarda insanları izlemek, pencere kenarında oturan o yaşlı teyzelerin niçin orada oturduklarını ve neyi beklediklerini düşünmek, o mavi kapıdaki o yüzlerce çizginin ne anlama geldiğini düşünmek. Bir çocuk kardeşiyle kavga ettiği zaman, ağladığı zaman, orada yaşanan o duygunun tam olarak nereye gittiği, uçup nereye gittiği, nereye kaydolduğu. Her insanın, yeryüzünde yaşayan her insanın aynı anda milyarlarca farklı şey hissedip farklı şey yaşaması, bütün bunların nerede toplandığı, nasıl işlendiği gibi sorular vardı zihnimde küçükken. Çok merak ediyordum o yüzden arka sokakları. O merakın peşinde İstanbul'un birçok yerini daha küçükken gezdim. Gençliğimde işte bir akvilimin olduğu çağlarda, yaşlarda. Yani bir toplu taşıma aracına binip gidebileceğim yaşa geldiğim zaman artık yürümeyi bırakıp daha uzak semtlere toplu taşıma araçlarıyla gittim.
Kaç yaşlarındaydınız?
Yani dediğim gibi yürümeye Bağcılar Esen arasında yürüyüşe başladığımda 8 yaşındaydım. İşte bana en yakın olan yerlere gidebiliyordum. Esenler Otogarı'na gidiyordum işte 9-10 yaşlarındayken. Biraz daha büyüdüğüm zaman, tabii o yaşlara kadar Bakırköy'e kadar gitmiştim diye hatırlıyorum. Biraz daha büyüdüğüm zaman artık İstanbul'un birçok yerine gitmiştim. Tabii ki benim için dünyanın merkezi o zamanlar Esenler'di. O küçük dünyamın içerisinden çıkıp bir yerlere kadar yolculuk yapıp sonra dünyanın merkezine tekrar dönüyordum. Herhalde işte Silivri'den Tuzla'ya kadar, Arnavut köyün işte çeperlerine kadar birçok yeri öyle yürüyerek gezdim.
O zamanlar seyahate başladın yani.
Evet ama işte başladığımdan da emin değildim. Ben sadece merak ediyordum yani. Küçük Yalı'da insanlar nasıl yaşıyor? Tuzla'da ne yapıyorlar? Avcılar Ambarlı'da nasıl bir hayat dönüyor? Bunları merak ediyordum ve çok keyif alıyordum yani. O pencerede o yaşlı kadını gördüğüm zaman onun hikayesiyle, onun dünyasıyla bir irtibat kuruyordum. Beni heyecanlandırıyordu. Bugün hala pek böyle sessiz, sakin, heyecandan uzak bir hayatım var genelde buradaysam yani evdeysem, ama hala arka sokaklara geçtiğim zaman böyle kalbim bir farklı atar, kalp çarpıntım başlar ve oradan büyük bir haz duyarım yani yürümekten arka sokakları beni dünyada bana keyif veren, haz veren böyle nadir şeylerden bir tanesidir. Yolculuğum öyle başladı çocukken. Daha sonra büyüdüğüm zaman işte elim iş tutmaya başladığı zaman İyilik yapan insanlarla tanıştım. İyilik için yolculuk yapan insanlarla tanıştım ve hikayem onlarla bir şekilde kesişti. Allah da bana dedi ki işte sadece İstanbul'un, Türkiye'nin sokaklarını yürüme, dünyayı gör, dünyayı gez, oradaki insanların hikayelerine şahit ol. Ondan sonra dünyanın farklı kıtalarına, işte Küba'sından, Afganistan'ına, Pakistan'ına, Haiti'sine, Balkanlarına, Afrika'sına, Asya'sına birçok ülkeye gittim. O yolculuklarım başladı. Bunların bir kısmı yardım için, bir kısmı da belgesel içindi. O aralarda da şeye karar verdim. Madem bana böyle bir şey verildi, benim kaderim böyle çizildi, bana bu imkan tanındı, o zaman ben de uzaklardaki insanların hikayesini anlatayım diye bir kendi kendime bunu bir görev bildim. Haliyle bu görevi bir yandan da bilmek mecburiyetindeydim. Çünkü sıkıntılı, çatışmanın olduğu, savaşın olduğu bölgelere çok sık seyahat ettim. Oradaki insanların dertlerini, sıkıntılarını gördüm. Bunları görmek de insanın omuzuna bayağı bir yük yüklüyor. Bunları anlattığım zaman da bu sorumluluğu paylaştığımı hissettim. Haliyle yüküm birazcık azalıyordu. O yüzden yazıyorum ve zaman zaman anlatıyorum bu hikayeleri.
Evet, dünya çapında seyahatlerin oldu. Yani baktığın zaman hani ne zaman fark ettin? Aslında ben çocukluğumda da bunu yapıyordum. Yapıyormuşum. Meğersem buraya doğru geliyormuş olay diye fark ettiğin bir an oldu mu veya yani
nasıl sürüklendiğimi şekilde bilmiyorum. Çok emin değilim o noktadan ama yani daha okumayı öğrenmeden önce atlası açıp işte Singapur'u, şu an Singapur olduğunu biliyorum oranın. O zaman her şeyin bayrağından, onun flamasından, onun armasından bir gün buraya gidebilecek miyim diye baktığımı hatırlıyorum. Yani çok daha küçükkenden bile dünyanın başka ülkelerine gitmeye dair bir şey vardı. Arzu ve tutku vardı. Tabii bunun olabileceğini ihtimal vermiyordum pek. İşte Esenler'de, Bağcılar'da doğmuş, Esenler'de yetişmiş bir çocuk için dünyaya açılmak o kadar kolay bir şey değildir. Öyle bir ufkum yoktu. Ancak nasip kısmet meselesi. Allah bana bu yolu açtı. Ben de o ülkelere gidip seyahat etme imkanını buldum. Şimdiki duam da o yani. Ömür boyu yolculuk diliyorum kendime.
Eyvallah. Seyahat ya Resulallah gibi, Evliya Çelebi gibi. Sen de söylüyorsun herhalde. Bir yandan senin yaptığın çalışmalar da değerli. Yani sadece hani salt bir gezme değil zaten çocukluğundan beri
pek belki gezmek öyle. Pek gezmek denemez zaten, evet, belli bir noktadan sonrası.
Belki bir analiz yapma ve insanları şu anda paylaşma anlamında da çok faydasını görüyoruz. Bu noktada yani bu bakış açısını nasıl kazandığını düşünüyorsun? Yani sende devamlı olan bir şey miydi yoksa bunun üzerine yoğunlaştın ve bu şekilde mi ilerledin?
Zaten yazmayı seviyordum yine. Çocuk yaşlardan gelen bir şey. Evde oturup yazıyordum. Evimizde televizyon yoktu. Ya yazıyordum ya da çiziyordum ya da okumayı bilmediğim zamanlarda kitaplara bakıyordum yine haliyle. Okumayı öğrendikten sonra da kitapları okuyordum. Haliyle anlatma işi, gezme işiyle, seyahat etme işiyle birlikte ilerledi bende. İkisini beraber yapabilmek de büyük bir avantaj ve şans doğurdu. Daha ilerleyen zamanlarda da sinemaya ve belgesele el atınca gördüğüm kaleme gelmeyen ya da dile gelmeyen bazı hikayeleri görüntüler aracılığıyla anlatmanın imkanlarını da keşfedince bunların da yapılmasını gerektiğini düşünüp birazcık daha o yola meylettim.
Eyvallah.
Yani seyahat etmeye başladınız. Kafanızda hep var mıydı? Ben bunun hikayesini bir gün çekmeliyim. Bunun hikayesini sadece yazarak değil ama bunun hikayesini görselde de anlatmalıyım. Bunu demiş miydiniz, söylemiş miydiniz, düşünmüş müydünüz?
İlk başlarda böyle bir şey yoktu. Sadece yazmaya odaklanmıştım. Haliyle bir ülkeye gittiğim zaman mutlaka şeyim açıktı, gözlerim açıktı. O hikayeyi bulma ümidiyle o yolculukları yapıyordum. Yani yedeğimde sürekli o niyet vardı. Yardım için gitmiş olabiliriz, başka bir şey için gitmiş olabiliriz. Bir afet olmuş olabilir, bir müdahalede bulunmak için gitmiş olabiliriz. Ama nihayetinde orası farklı bir dünya, orası farklı bir kültür, orada bambaşka insanlar yaşıyor. Benim yaşadığım gibi yaşamıyorlar, benim düşündüğüm gibi düşünmüyorlar. Her gün burada sabahtan akşama kadar konuşmazsak öleceğimizi düşündüğümüz meselelerin hiçbirisi onların gündeminde yok. Bambaşka insanlar. Onların da çok değişik hikayeleri var. Bir tanesi işte çölde uzun vakit kalmış, 40 gün çölde mahsur kalmış. Bir tanesi işte Ruanda soykırımı yaşanırken çatışmaların içerisinde 16 yaşında bir çocukmuş vesaire. Bunların hikayelerini dinliyorum. Bunların hikayelerinin peşine düşüyorum. Bunların hikayelerini bana anlatmaları için zaman zaman birazcık onları zorluyorum. Haliyle o hikayeler beni de zaman zaman şekillendiriyor. Öyle bir insanlara rastlıyorsunuz ki bazen çok acı duyuyorsunuz ama bazen de kendinizi sorgulamak zorunda hissediyorsunuz. Onun yaptıkları, ettikleri. Burundi'de bir kızla tanıştım mesela, Bisibo Amani. 17-18 yaşlarındayken görme engellilerin dünyasına adım atmış. Nasıl adım atmış? Gözleri görerek. İşte işitme engellilerin dünyasına adım atmış. Nasıl? İşte o dili öğrenerek. Onların dertlerini, onların sıkıntılarını öğrenmiş ve onlar için bir şeyler yapmaya kalkmış. Onun hikayesini dinlediğim zaman bir haftalık kendime gelememiştim. Niye? Çünkü o yaşlarda bir insanın böylesine büyük bir sorumluluğun altına girmesi, böylesine büyük işler başarması ister istemez bana şunu hissettirdi. Ya sen ne yapıyorsun? Ben o yüzden o hikayeyi mesela eğer bir salon programına gidersem aynı yaştaki öğrencilere anlatmaktan büyük keyif alıyorum. Onun hikayesi çünkü başka insanlara ilham oluyor. Ben ne zaman hatırlasam onun kendime çeki düzen vermek hissiyatı doğuyor.
Aslında birçok hikaye orada evet. Öyle yani aslında.
Bir de şey vardı ya burada. Gitmişsinizdir. İsmini tam hatırlamadım. Ben de gittim. Karşıda bir müze var. Evet. Görme engelleri.
Metro durağı.
Metro durağının içerisinde.
Karanlığı hissetmek miydi?
Evet. Yani orası da efsane bir yer. Hani bu tarz şeyleri hissetmek için, anlamak için. Mesela birisini gördüğümüz zaman görme engelli karşıdan karşıya geçecek. Yani o hissiyat içimizde var. Yani yardımcı olalım edelim ama tam anlamıyla bu değil. Orada, oralara gidip anlama bizim için daha verimli oluyor. Onların dünyasına inebiliyoruz. Bu çocuk o yaşında bunu kazanmış. Hani biz 30 yaşına geldik, 30 yaşını devirdik. Bunları anlamaya gayret etmeye çalışıyoruz. Belki hiç bu zamana kadar hissedemedik bile. Ama o çocuk 18 yaşındayken hakikaten bunu yapmış. Görüyorken görme engelleri anlamaya çalışmış. Bakalım.
Bir de şöyle bir şey var. Mesela hadi diyelim ki anladık, hissettik. Bir şekilde empati kurduk. Kısmen anladık ama bu yolculuklarda benim hissettiğim şey bunun çok daha ötesinde. Niye biliyor musunuz? Malawi'ye gitti mesela. Görme engellilerin olduğu bir kompleks orası. Orada eğitim alıyorlar. Orada yaşayan çocuklarla bayağı bir vakit geçirdim. Tarık diye bir çocukla iyi bir arkadaşlığımız oldu, dost olduk. Parmağıma dokunarak artık beni tanıyabiliyordu. Sessizce yanına yaklaştığım zaman bana zaten söylemişti, ben insanları işte ellerine dokunarak tanıyabiliyorum diye. Birçok çocuk orada bunu artık yapabiliyor, normal yani. Tarık'ın ben videosunu çektim, fotoğrafını çektim, bunun hikayesini anlattım. Tarık'a işte diyorum ki şöyle dur, şuraya geç, senin fotoğrafını çekeceğim. Bu Tarık beni hiçbir zaman görmüyor. Ben onun fotoğrafını çektim. Dedi ki o makineye dokunabilir miyim dedi, fotoğrafımın olduğu yere. O ekrana eliyle dokundu, hiçbir şey hissedemez. Ama şimdi bunu istedi ya. Bu orada her şey bitiyor, akıl bitiyor. Ne diyeyim yani. Tarifsiz bir şey yaşadım ben orada. O kendi fotoğrafına dokunmak istediği anda ben tarifsiz şeyler yaşadım. İşte bu tarifsiz şeyleri gördüğünüz gibi anlatmakta bile zorlanıyorum. Haliyle bazen yazıya da gelmiyor. Bunları tekrardan, bunları anlatabilecek en mümkün form sinema gibi geliyor. Evet. O yüzden bir yandan da bunları düşünüyorum yani. Keşke benim o yaşadığım hissiyatı başkalarına aktarabilsem. Arakan'a gidiyorsunuz. Orada ağlayan erkekleri görüyorsunuz. Ben dünyanın birçok yerine, çatışma bölgesine gittim. Ama Arakan'da hiçbir şey yapamamanın, ailesi için, çocukları için, karısı için hiçbir şey yapamamanın getirdiği o ezikliği, o getirdiği çıkmazı o insanların, erkeklerin yüzlerinde gördüm. Mesela bunu ne yaparsam yapayım size aktarabilmemin imkanı yok. Ama işte anlatmak zorunda hissediyorum bir yanda. Çünkü gördüm yani. Orada çocukları gördüm Arakan kamplarında. Bir sonraki gelişimde muhtemelen orada olmayacaklardı. Ve muhtemelen birçoğu ölmüş olacaktı. Bunları bilerek o çocukları görmek zordu yani. Bunları aktarmak ve anlatmak da zor.
Evet, ama buna rağmen yani belgesellerde aslında Türkiye bir nebze aile olmak belgeselinde özellikle. Türkiye bir nebze oradaki hayatlara böyle bir pencere açılmış oldu. Yani birçok insan için farkındalık oluştu aslında. Bilenler de vardı, bilmeyenler de vardı. Gidip görenler bile belki o gözle görmeyebiliyorlar. Yani biz de, ben de Filistin ailelerine gittim mesela Afrika'ya. Ama farklı ülkelerdeki farklı hayatların hikayelerini orada dinlemek etkileyici oluyor gerçekten. Bu noktada da çalışmalarınız var. Hem bir yandan yazı, bir yandan seyahat, bir yandan sinema. İşin müzik boyutu da var gerçi. Sen de müzik anlamında da çok
repertuarın fazla. Yolculuğa çıktıktan sonra müzikle alakam birazcık kesildi. Ama eskiden öyle bir toplayıcılık vardı bende. Evet.
Alemin sesleri var değil mi abi?
Evet,
Alemin renkleri, sesleri var.
Alemin renklerinde yazı ve fotoğraflar yayınlanıyordu. Seslerinde ise şeyler vardı, işte müzikler vardı. Daha sonra başka projelerim de oldu da şöyle bir şeye karar vermek zorunda kaldım. Bunların hepsi işte zaman istiyor nihayetinde. Neye ayıracağım bu zamanı? Belgeselden yana kullandım. Haliyle son 5 yılım neredeyse özellikle Aile Olmak belgeselinin içinde geçti. Şimdi ise tamamen işim bu oldu yani. Tamamen bu hikayeleri sinemaya, televizyona aktarmak gecemi gündüzümü dolduran şeyler, mesailer oldu.
O da gayet güzel oldu çünkü insanlara yani bir ürün de izlemiş oluyorlar. Belki biz 1 saatte 2 saatte izlemiş oluyoruz ama sizin 5 yıllık emeğinizi orada görmüş oluyoruz aslında.
11 bölüm mü oldu abi?
Evet, 11 bölüm.
Bu birinci dönemi tamamlamış oldu. Geleceğe dair var mı bir proje?
İnşallah. Yani niyetimiz var ilerleyen zamanlarda yeni sezonlarını çekmek. Başka projelerimiz de var. Henüz yayınlanmamış, bitmiş işler de var. İşte geçen Aralık ayında Suriye'deydik Emre Karapınar'la birlikte. O sıralarda İdlib'te büyük bir şey vardı, çatışma vardı. Orada evlerinden kaçan insanların hikayesini anlatmak istedik. O belgesel bitti. Bir sürpriz yaptı ya Burundi'de işitme engellilerle. Biraz önce bahsettiğim Bisi Bamani'nin de hikayesinin içinde bulunduğu bir belgeselimiz var. Onu bitirmek üzereyiz. Henüz yayınlanmamış böyle işler var. Ama işte dün birazcık Emre ile sahilde yürüdük. önümüzde 17 tane anlatılmayı bekleyen hikaye var şeklinde bir tespitimiz oldu. Hemen hızlıca kağıt üzerinde çıkartabildiğimiz. Bunlarla ilgileniyoruz.
Eyvallah. Tabii işin yazı boyutuna biraz değinelim istersen. Sonra seyahat ve belgesel belki tekrar konuşuruz yönetmenlik anlamında. Yazıyı ilk yayınlanan yazını hatırlıyor musun? Veya ilk ben artık yani yazı yazacağım yani bu belli oldu dediğin zaman var mı? Çocukluğundan beri yazıyorsun. Daha demin söylediğin gerçi ama hani profesyonel ya anlamda yazacağını
matbu olarak herhalde bana ilk yolu açan rahmetli Asım abidir. Asım Gültekin'dir.
Allah rahmet eylesin.
Ona hatta yazımı bile göndermemiştim ben. İnternette yayınladığım yazıları görüp muhtemelen almıştı ve yayınlamıştı. Ben çünkü işte arkadaşlarım gönderiyordu. Herkes gönderiyordu yazısını ama ben şey yaptım herhalde. Utandım o şeyden ya da yazılarımı beğenmedim. O alıp orada üstelik övgüyle de bahsetmişti. O benim önümü açtı yani. En azından kendime birazcık güvenim geldi. Aa, ben de yazabiliyorum herhalde diye düşündüm. O noktadan itibaren yazmaya başladım. Herhalde o da benim ilk matbu yayınım herhalde 18 yaşıma falan denk geliyordur.
Şimdi artık yakın zamanda bir kitap çıkacak inşallah.
İnşallah. Yeni bitirdim kitabı. Tabii bu kitap için belki 8 yıl falan uğraştım. Çünkü bu 8 yılda yaptığım yolculukları anlattığım bir kitap. İnşallah yakın zamanda çıkacak. Kasım ayında olabilir ya da ocağa sarkabilir, emin değilim. Katmandu'ya Yol Arkadaşı Aranıyor isimli bir kitabım İnşallah çıkacak. Bu anlattığım hikayelerin çok daha fazlasının detayları var orada. Uzun uzun işlemeye çalıştım. Daha doğrusu üzerimdeki yıllardır biriktirdiğim sorumluluğu atmaya çalıştım. Yani açıkça söylemek gerekirse bu kitapla insanlar da okusun, benimle bu sorumluluğu paylaşsınlar diye düşündüm. Yani sadece şey değil yani, bir kitap çıkartmak hevesiyle değil. Bir kitap çıkartmasam da olurdu yani, hiçbir problem yaşamazdım hayatımda. Öyle kitap çıkartma heveslisi de değildim. Ama bu sorumluluk bir şekilde paylaşılmayı da gerektiriyordu. Ben o hikayeyi dinlediysem Osman'dan Ruanda'da, ben o hikayeyi dinlediysem Amani'den Burundi'de, başkalarının da dinlemesi gerekiyor diye düşündüğüm için o emaneti yerine ulaştırmak için bu kitabı çıkartmaya karar verdim.
Evet, aslında duymak da bilmek de bir sorumluluk gerektiriyor.
Bunun kesinlikle öyle.
Örneğini de vermiş olmuşsun. Bizim mesela bizim de Afrika'ya giden arkadaşları, genellikle hani Genç Dergisi ve Genç Derneği üzerinden giden arkadaşlara şöyle söylüyoruz. En az yani 5 tane konferansa gidin. Gidin liseleri anlatın. Veya üniversitenizde bir program yapın. Gittiğiniz yerleri bir anlatın. Evet. Yani çünkü gördünüz, tamam size kaldı gitti. O şekilde değil. Sosyal medyada paylaşın gibi yönlendirmelerde bulunuyorduk. Hakikaten bu çalışma da önemli bu konuda.
Ben normalde işte konuşmaktan çok keyif alan bir insan değilim herhalde. Hele ki topluluk önünde ya da işte şu anda olduğu gibi bir mikrofonun karşısında konuşmaktan keyif alan bir insan değilim. Ama buna zorunlu kaldım bir yandan da. O salon programlarında insanların karşısına çıkıp anlatmaya zorunlu kaldım. O da o sorumlulukla alakalı yani. O hikayelerin üzerime yüklediği sorumlulukla. Çünkü anlattığım zaman, o insanlar onu paylaştıkları zaman, onunla hemhal oldukları zaman benim yüküm birazcık azalıyor. Omuzlarımdaki yük birazcık azalıyordu yani. Öyle hissediyordum.
Eyvallah. Ben şeyi merak ediyorum abi. Yani gidiyorsun, birçok farklı şey görüyorsun. Farklı şeyin içerisinde hikayeler biriktiriyorsun. Yani geri dönüşün, eve dönüş nasıl oluyor? Eve döndükten sonra mesela programdan önce de konuşmuştuk. Adem abinin bir yazısı vardı. Adem abi Afganistan'a yanılmıyorsam gidiyor. Döndükten sonra bir ay evden çıkamadım diyor. Yani bir ay o süreci hazmetmek için bir ay kimseyle iletişim kuramadım. Çıkamadım yani, gayri ihtiyari bir şey diye izah ediyor. Sende nasıl oluyor durumlar?
Ya işte o gittiğim bölgeye ve yaşadığım duruma göre değişiyor. Ne bileyim yani, Küba'ya gittiysem buraya döndüğüm zaman bir şey yaşamıyorum. Olağanüstü bir travma yaşamıyorum jet lag haricinde. Zaman kayıyor çünkü orada. Ama bazen de tabii çok acı tecrübeler edinmiş oluyorsunuz. Son Suriye'ye gittiğim zaman bir aracın içindeydik. Öndeki çocuk arkayı döndü ve şey dedi. Pencerenin camlarını azıcık açar mısınız dedi. Açtık hepsini hafif aralık, böyle minicik hava girecek şekilde. Dedim ki neden? Dedi ki yanımıza bomba düşerse basınçtan camlar patlamasın. Ve biz o esnada karşıda ufukta düşmüş bir bombanın üzerine doğru gidiyorduk. Onun yanından geçip çatışmanın kalbine doğru gidecektik. Yani öyle bir durumu yaşadıktan sonra, birisi camlar patlamasın diye sana pencereyi açtırdıktan sonra, ki o çocuk 20'li yaşlarındaydı ve 6 yıl Doğuta'da muhasar altında kalmıştı. Bunları yaşadıktan sonra tabii normal dünyayla irtibat kurmak çok zor oluyor. O günlerde Suriye'de kalıyorduk. Türkiye sınırına yakınlarına geldiğimiz zaman telefonlar çekiyordu. Eşimle konuşuyordum bir akşam vakti. Bana dedi ki işte bazı dergiler aldım, şu dergileri aldım okuyorum. Dergi okumak, dergi almak bana o kadar garip geldi ki, sanki o ben Suriye'de yaşadığım 15 gün içerisinde, bir ay içerisinde her şeyi unutmuş gibiydim. İşte başka birisi bir sebeple aradı, bir salon programında konuşma yapmamı istedi. O an onunla konuşurken çok kötü bocaladım, çünkü hangi yılda olduğumuzu dahi unutmuştum. Hangi yıldayız? Bunu sormak zorunda kalmak çok garip hissettiriyor insana daha sonrasında. Affedersiniz, hangi ayda olduğumuzu bilmiyorum. Böyle şeylerle dönüyorsunuz buraya. Suriye'deki çatışmaları, savaşı gördüğünüz zaman, o çatışmaların ortasında insanların evlerinden nasıl çıktıklarını göstermek için oradaydık ama neredeyse kaderimiz onlarla birdi yani. Çünkü bir yerde muhasar altında neredeyse kalacaktık. Aile gece çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdı bölgeden. Çünkü geceleri uçaklar vuruyor, çok daha rahat. Gündüzü beklese muhasara altında kalabilirler, hiçbir zaman çıkamayabilirler. Ve biz belirlemiş olduğumuz prensip gereği, belgeselde bunu tam olarak izleyiciye aktarabilmek için biz de onlarla beraberiz. Onların kararına uygun hareket edeceğiz. Kaderimiz onlarla bir, onlar ne yaşayacaksa biz de onu yaşayacağız gibi bir konumdayız, onlarla birlikteyiz. Böyle durumlar yaşıyoruz. O evden çıkıyoruz gece vakti, bir yere kadar gidiyoruz tedirginlikle. O anda şeyi hissettim mesela, kendimizi unutmuşuz tamamen. Önümüzde bir araç gidiyor. Aracın içindeki çocuklar, bir bomba düşer de onlara bir şey olur mu korkusu var sadece. Kendimizi hatırlamıyorum, kendimizi düşündüğümüz, onu unutuyorsunuz. Ve sonra 3 gün sonra o oturup evde muhabbet ettiğiniz, hikayesini dinlediğiniz insanların tam o odaya, sizin oturduğunuz yere füze düşüyor. Ve ev tamamen yıkılıyor. Bir daha oraya dönemiyorsunuz. Bunları bu kadar şiddetlisini değil ama dünyanın farklı yerlerinde çok defa, çok ilginç şekillerde yaşıyoruz. Belki ilerleyen dakikalarda farklı birkaç daha örnek daha verebilirim. Ama buraya geldiğim zaman, metroya bindiğim zaman bu insanlar ne konuşuyor? Nasıl bir dünyaları var? Biz nerede yaşıyoruz? Yatakta nasıl yatılıyordu? Yani çatal nasıl tutuluyordu falan gibi şeyleri bir sorguluyorsunuz.
Gündemlerimiz yani. Ne kadar aslında boş ve gereksiz oluyor bazen, değil mi? En çok onu hissediyorsunuz. Yani bunları söylerken ben bunu hissettim.
Bazen öyle de hissediyorum. İşte diyorum ki ya 200 milyon insan yaşıyormuş, Müslüman yaşıyormuş Endonezya'da gittiğim zaman. Hiç düşünmedim bunların varlığı üzerine, hiç düşünmemişim şimdiye kadar. Malezya'da Müslümanlar yaşıyor. Gündemleri bizim gibi değil. Burada tabii şöyle bir şey oluyor. O kadar yoğun bir enformasyon var ki hayatımızda, haberler, tartışmalar, konuşmalar. Dünya büsbütün etrafımızda dönüyor. Bir çıktığımız zaman yurt dışına, Afrika'nın çöllerine gittiğimiz zaman bundan bir nebze kurtulmuş olmak insana o gerçeği tekrardan hissettiriyor, fark ettiriyor. Ve onu da çok seviyorum yani. Bir yandan da belki de yolu o yüzden seviyorum. Hep alışa geldiğin gündemlerden kopuyorsun. Sıfırdan bambaşka bir kanunların, dünyanın içerisindesin.
Eyvallah.
Zaten görev olarak yapılacak bir şey değil şu an anlattıklarına. Mesela biz bir kısmına şahit olduk, dinleyerek şahit olduk. Hani bu bir ne bileyim görev olarak veya işte gideceğim bunları yapacağım demeyle yapılacak bir şey değil. Bence burada kesinlikle bir aşk olması lazım, bir amaç olması gerekiyor bence yani. Evet, oraya gideceğim, bunları yaşayacağım. Ve bunları aktarmam lazım yani. Bu hissiyatın içerisinde olması lazım ki oraya gidip sonuna kadar yani oradaki askerlerle beraber ne karar vereceklerse ona biz razıydık diyebilsin.
Şimdi onu şeyde çok güçlü hissettim. Çölde özellikle. Çat çöllerinde uzun bir yolculuğa çıktık. Çölde işte bilirsiniz, aracınız kumlara saplanır durur. İki araçla seyahat ediyorduk. Diğer araçtakiler beklerler onları. Telsizle irtibata geçeriz. Çölde sürekli yolculuk yaparız. Orada bir lokanta yoktur, orada bir otel yoktur kalabileceğimiz. Aracın üzerindeki battaniyeleri indirip kumların üzerine serer. Onlar da uyuruz akşam olduğu zaman. Karnımız acıktığı zaman yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri yeriz. Onlar da biterse yol üzerinde rastladığımız sürülerden beğendiğimiz bir koyunu çobanıyla pazarlık yapıp satın alırız. Ve onu battaniyelerimizin yanına güzelce bağlarız ki canlı kalması lazım taze olabilmesi için. Buzdolabı da yok. Karnımızın acıktığı bir yerde onu kesip yeriz. Kalanları bir sonraki öğünde zaten mutlaka biter. O yolculuğumun ilk gecesi, çölün ortasındaki ilk geceyi hatırlıyorum. Hava karardı ve gökyüzünü yıldızlar bastı. Sanki samanyolu ayak uçlarıma değecek gibiydi. Çölde en yakın yerleşim birimi belki de saatler, belki de binlerce kilometre uzaklıkta. O çölde yaşadıklarımı düşündüm, o hissiyatı düşündüm. Olağanüstü geldi. Ama bir yandan da şeyin farkındayım. Şimdi oradan bir fotoğraf paylaştığınız zaman insanların hepsi oraya gitmek istiyor. Özellikle işte bayanlar soruyor, işte biz bayan olduğumuz halde gidebilir miyiz? Onlara şey diyorum, yani bazen erkekler de gidemiyor böyle yerlere. Çünkü zor bir yolculuk var ve eğer tutku yoksa o yolculuğun bir yerinden dönme ihtimalin çok fazla. Çünkü seni orada tutabilecek bir şey yok. Ne parayla oluyor bu, ne de turistik bir kafayla kesinlikle oluyor. Aşkı ve tutkuya ihtiyaç oluyor. O zorlukların üstesinden o şekilde geliyorsunuz. O günün gecesinde, işte belki de ertesi günün akşamında, tam hatırlamıyorum. Açtık poşeti. Yemeklerimiz bitmiş. Sadece sucuk kalmıştı geriye. O çöl sıcağında düşünürsünüz sucuğun ne hale geldiğini. Üzeri tamamen küf bağlamıştı. O küfü bir güzel soyup pişirdim arkadaşlarla, yedik mesela. Şimdi bunlar tabii şey, yani işin güzel, eğlenceli noktaları, ama o zorluğu yaşamadan da tahmin etmek zor yani.
Eyvallah. O zaman tam bu noktada omuz omuza deyince, dönüp hakka yürüyünce yol mu dayanır? Ömer Karaoğlu'nun bir ezgisi. Çok söyleyelim güzel mi?
Neden söylemeyelim?
Söyleyelim tabii. Buyurun. Tabii yol üzerine konuşuyoruz. Abdullah Kibritçi burada. Seyahat etmek üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz çok gönlü olunca konuşacak çok şeyimiz var. Özellikle seyahat deyince insanların hani çok ilgisini çekiyor. Çünkü kime sorsanız hani seyahat etmek ister. Şuraya gideyim, buraya gideyim ister. Ama bunu gerçek manada tam anlamıyla belki de yapabilen insanlardan birisi ve bunu insanlara anlatan ve buradaki derdi de gören birisi ve konuşuyoruz. Yol mu dayanır diyelim. Daha sonra sohbetimiz devam etsin.
Arif olan söylemişti
bu yol çetindir, bu yol çetindir. Gözümün nuru peygamber, o da yetimdir, o da yetimdir. Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır? Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır?
Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık.
Erkam Radyo'da Hasbihal programımız devam ediyor. Ömer Karaoğlu'ndan yol mu dayanır dedik. Sevdiğimiz ezgilerden. Böyle yolla ilgili muhabbet açıldığı zaman ona vesile hemen söylüyoruz bu ezgi. Güzel olmuş oluyor. Abdullah Kibritçi bizlerle birlikte Erkam Radyo'nun Hasbihal programındasınız. Öyle bir sunum var mı? Yani öyle bir cümle evet, var mı?
Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programına kulak veriyorsunuz.
Eyvallah. Şimdi sezonun ilk programı olunca biraz böyle bize de güzel bir heyecan var. Kesinlikle. Tatlı bir özlem var. Tabii pandemi sürecince biraz uzak kalmış olduk radyolardan. Buradan tüm dinleyenlerimize selam etmiş oluyoruz. Tabii az önce Asım Gültekin abimizi de andık. Onu da Allah rahmet eylesin, bu süreçte kaybetmiş olduk. Rabbim cennette inşallah buluştursun hepimizi. Amin. Mesela sana vesile olmuş. Bana da ilk bestemi yapmama vesile olmuştu mesela.
Evet, sayısız kişiye vesile olmuştur.
Birçok böyle ön açma konusunda, yani destek olma açısında bir insandı ve hatta vefatını duyunca ben böyle hani böyle bir büyük bir desteği böyle kaybetmiş gibi hissettim kendimi yani. Her zaman koşulsuz bir şekilde sana destek veren, sana her zaman yardımcı olmaya hazır bir insana böyle kaybetmiş olmanın hüznünü yaşadım hakikaten. Rabbim rahmet eylesin, sayılarını artırsın diyelim.
Tabii belgeselin ismi Aile Olmak'tı. Hı hı. Neticede senin de bir ailen var. Dönüyorsun, hani ben hep dönüşlere takılmış durumdayım ama.
Evet.
Gidiyorsun bir hasret, hani
merak edilen konulardan bir tanesi.
Değil mi? Nasıl izin çıkıyor evet, bir de yani?
Hangi yüzle eve dönüyorsun falan? Ya da nasıl
abi,
izin alıp da çıkıyorsun?
Gidemiyoruz. Sen nasıl gidiyorsun ülkelere?
Evet. Evet. Yani önce, normalde mesela akşam çıkılacağı zaman bir ay önceden değil mi dilekçe yazılıyor. Günün tarihi belli.
Yok, öyle bir şey yok. Sen evlendiğinde göreceğiz ama onu.
İşte şey yani. Niçin gittiğimiz belli. Orada bizi bekleyen insanlar belli. Onların hikayesi belli. Sağ olsun eşim de bu konuda hassas. Üstelik ben yolculuklara çıkıp geldiğim zaman çok daha iyi bir insan oluyorum. Çok daha çekilebilir bir insan oluyorum. Pandemiden dolayı biz bir yıldır yolculuk yapamıyoruz. Yani nasıl bir sıkıntılı bir durumda olduğumu tahmin edebilirsiniz yani. Ben en fazla 1,5-2 ay dayanabiliyorken pandemiden dolayı evet, uzun süredir buradayız.
Bu dönemde gerçekten en çok onu hissettik yani. Biz de mesela konserlere çıkamıyoruz. Biz de mesela ayda belki 3-4 sefer konserlere çıkıp ve bununla böyle bir enerji depolama, tazeleme gibi bir süreç oluyor.
Nimetin şekilde kıymetini bilme noktasında evet, bir şey oldu tabii. Hı-hı. Avantajı oldu, onu hissettin. Ama bir yandan da insan şey yapıyor yani, artık tamam diyor. Yani mesela şu an çok ciddi bir şekilde Afrika'ya gözümü dikmiş durumdayım. Gidemediğim zamanlarda haritayı açıyorum, dijital haritaları, çöllerde geziyorum. Geçen gün Çat çöllerinde gezerken çölün ortasında şey buldum mesela. Daha önce hiç görmemiştim onu. Bir tane hapishane buldum. Eskiden işte bir herhalde bir şeydi, askeri üssüydü Fransızların, şimdi Çatların yapmış olduğu bir hapishane, onunla ilgili yorumlar okuyorum. Ben de öyle heyecanlanıyorum, ya atlasa bakıyorum ya da dijital haritalarda yolculuk yapıyorum. Ama dua ederseniz inşallah önümüzdeki ay bir yolculuk planlıyorum.
İnşallah.
İnşallah. Tabii biz burada dinleyenlerimizle beraber sizi dinlerken böyle bir yandan yönetmen olmanızdan dolayı herhalde öyle bir film gibi dinliyoruz yani. Film izliyormuş gibi dinliyoruz.
Ben de öyle yaşıyorum çünkü. O kişi bana anlatırken evet, Ahmet Fadıl Çöl'de 40 gün nasıl kaldığını anlatırken ben yaşadım yani onu. Abisi onu bırakıp gittiği zaman kamyonuyla birlikte çölde, o kamyonun tepesine çıktığı zaman İşte gündüzleri uyumak için, un çuvalların üzerinde yatıp uyumak için ben de orada yattım. Onun hikayesini dinlerken. Gündüz vakitti olduğu zaman, güneş sıcağı bastırdığı zaman, kamyonun altına, gölgeliğe sığındığı zaman ben de sığındım onunla birlikte. Ve ondan sonra ona bıktırıcı, usandırıcı sorular sordum Ahmet abiye. O hikayesini kayıt altına alabilmek için. Ben yaşadım yani. O yüzden bana nasıl anlattılarsa çoğu zaman o şekilde anlatmaya çalışıyorum.
Evet, bu hikaye anlatıcılığı hem yazarlıktan hem yazar yönetmen olmanın da verdiği bir avantajdan herhalde kaynaklanıyor.
Bilmiyorum ama nihayetinde şuna inanıyorum. Elinizdeki malzeme ne olursa olsun, kalem, fotoğraf makinesi ya da hareketli video, hangi disiplin olursa olsun, önemli olan o hikayedir, o hikayeyi anlatmaktır, o insanın yaşamış olduğu şeydir. İşte çok az bir şekilde işin içerisine öykülendirme girer. Yani hikayeyi nasıl anlattığınız, sizin onunla ilgili seçmiş olduğunuz biçim ve form birazcık etkili olur. Ama en temelde her şey hikayedir gibi geliyor bana.
Eyvallah. Peki bu işin tabii teknik boyutu da var. Yani bununla ilgili süreç nasıl başladı? Sinemaya olan ilgini ne zaman keşfettin?
Ben keşfetmedim açıkçası. Bizim Emre Karapınar Aile Olmak belgeselini yapmaya karar verdiği zaman bana işte katkıda bulunur musun diye teklifte bulundu. Ben de emin değildim katkıda bulunup bulunamayacağımdan. Ama nihayetinde beni heyecanlandıran bir şey vardı. Yolculuk vardı. İkincisi hikaye vardı. Üçüncüsü de yazmak vardı işin içerisinde. Haliyle işin içerisine böyle dahil oldum. Sonra daha sonra kendi hikayelerimi de kendim kaydetmeye çalıştım bazı noktalarda. İşte Malavide Tarık'ın hikayesini anlattım. Gözleri görmeyen kaleci diye. Tarık'la işte dostluğumuz oldu. Onunla beraber bizim de gözlerimizi bağladılar. Birlikte maça çıktık. Görmeyen arkadaşlarla birlikte. Onların zilli bir topu vardı. O sesi duyarak topun peşinde koşturup maç yapıyorlardı karşılıklı ve gerçekten de bu konuda çok iyiydiler. Onlarla birlikte maç yaptık vesaire. O hikayeyi anlattım mesela. Kendim çektim. İşte kendim kurguladım. Böyle böyle yavaştan bu işlerin içerisine girmiş bulunduk. Bir de şey yani hissettiğiniz şeyi anlatmanın başka bir yolunu bulamıyorsunuz belli bir noktadan sonra. Dile gelmiyor. Metin, kelam yetersiz oluyor. Belki şiir onun üstesinden gelecek ama şiirin de ulaşabileceği kitle belli. Haliyle istiyorsunuz ki insanlar o hikayeden haberdar olsunlar, Tarık'ı tanısınlar. İnsanlar Osman'ı tanısınlar Ruanda'dan. İnsanlar Afganistan'da işte 60 gün işte yürüyerek kaçakçılarla anlaşarak buralara kadar kaçan Azizullah'ı tanısınlar istiyorsunuz vesaire.
Hani bir şiir vardı. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Sen buldun mu?
Bilmiyorum ama beni yolun bana öğrettiği şeyler oldu. Yolun bana hissettirdiği şeyler oldu. Herhalde benim dostum yol oldu.
Eyvallah.
Yani öyle olabilir. Öyle hissediyorum çoğu zaman. Yola dair bir şey, aşk hissediyorum.
Buraya geldikten sonra yani hikaye bitiyor, seyahat bitiyor. Birçok insanın hikayesini biriktiriyorsun. Birçok insanla hikaye biriktiriyorsun. Hikaye öğreniyorsun. Onlarla tekrar görüşme, yazışma fırsatın oluyor mu? Görüştüklerin devam ediyor mu?
İşte ben bir yazar olmadığım için, Emre bir yönetmen olmadığı için, aslında bunları, bu kabulleri reddettiğimiz için, biz aslında belgeselci olmadığımız için onlarla irtibatımız devam ediyor. Biz aslında onların hikayesine şahit oluyor ve elimizden geleni onlarla birlikte yapıyoruz. Gittiğimiz zaman da onlarla birlikte yaşıyor. Onlarla birlikte oturup kalkıyor. Onların arkadaşı, dostu, işte kardeşi, oğlu oluyoruz. Haliyle neredeyse hepsiyle irtibatımız devam ediyor. Eğer o bölgeye, o ülkeye yeniden ziyarete gittiysek o arkadaşları mutlaka ziyaret ediyoruz. Veya bazen internet aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Bazen onun hikayesini kaldığı yerden devam ettirmek için yeni projeler üretiyoruz. O insanlarla biz bir belgeselci değiliz yani. Ya da bir sinemacı değiliz. Bir şair, bir yazar, bir yönetmen. Gerçek anlamıyla. O yüzden böyle hissettiğimiz için sadece onların hikayesini anlatmak niyetiyle bu yolculukları yaptığımız için onlarla dost oluyoruz. Yani şimdi şeyi...
Yani profesyonel bir tanışma evet, hikayeniz olmuyor. Olmadığı için aslında arkadaş dost olmuş oluyorsunuz.
Kendimizi de o makamda işte görmüyoruz. O şekilde davranmıyoruz. Suriye'de işte geçen yıl bir ebeyle tanıştık. Onunla işte bir muhabbetimiz oldu vesaire. Tabii sıkıntılı bir bölge. Çatışma, her gün bombalar patlıyor. Şöyle düşünün yani. Hiçbir saat bomba sesi duymadan geçmiyor. Hiçbir gün bomba patlaması görmeden geçmiyor. Ve böyle orada uzun süre geçirdiğimizi düşünün. Orada tanıştığımız o teyze ile irtibatımız o kadar güçlü oldu ki bize hep evladım diye sesleniyordu. Ve hep tek korkumuz şuydu yani bir şey olacak da bir daha ertesi gün göremeyeceğiz. Her gün ayrılıyoruz kendisinden. Her gün vedalaşıyorduk vesaire. Böyle bir hissiyatımız var. Şimdi hala görüşüyoruz yani kendisiyle. Hala bize evladım diye sesleniyor. Özellikle, biz de ona anne diyoruz.
Hani anlattığınız Tarık'ın hikayesini de sık sık hani Twitter'da farklı videolarla işte görsellerle paylaşıyorsunuz zaten. Özledim diye ara sıra paylaşıyorsunuz.
Kesinlikle yani, özlüyorum, çok özlüyorum.
Bu noktada hakikaten zaten bu hissediliyor yani bu işi gönüllü yaptın. İnşallah daha güzel çalışmalar, daha güzel dostluklar kurarsın.
İnşallah.
Diye dua etmiş olalım. Biz de onları takip ederiz.
İnşallah.
Tabi bu seyahlık meselesine merak eden gençler var.
Diyecekler ki biz Burkina Faso'ya gidemiyoruz, ne yapalım?
Biz Küba'ya, nasıl gideceğiz? Uçak biletleri çok
ben
pahalı.
Ben Küba'ya nasıl gideceğim? İşte sen i̇şte. Gitmişsin de ben nasıl gideceğim? Yani ben nasıl kalkıp şimdi Haiti'ye gideyim? Tabii ki Haiti'ye gitmek kolay değil. Ya ben özür dilerim böldüm seni ama bu çok şey yani... defalarca karşılaştığım bir soru olduğu için birazcık da hazırlıklıydım. Birazcık da canımı yakıyor bu soru açıkçası. Böyle tamamlanmasını bile bekleyemedim, affedersin. Şey hissediyorum yani. Ben de Bolivya'ya gidemedim mesela hala. Ne bileyim Moğolistan'a da gidemedim. Çok gitmeyi istiyorum. Oraları görmeyi, oraları da seyahat etmeyi, oradaki insanların hikayesini anlamayı çok istiyorum. Ben de oralara gidemedim. Gidemediğim bir sürü yer var. Gittiğimde çok sayıda yer var. Ancak gidemediğim zamanlarda, daha çocuk yaşlarda şeye gidiyordum ya, işte Yenikapı'ya gidiyordum ben, Langa'ya gidiyordum. Oradaki Somali sokağına giriyordum. Hala da giriyorum, çok seviyorum yani. Arkadaşlarımı da çeker çeker götürürüm, gündüz gideriz, gece gideriz, oraları gezeriz. Her milletten insan yaşıyor oralarda hala. Afganistanlıların yaşadığı sokaklar var. Onların evlerine ziyarete gidiyorum bazen. Afganistan'a gidemeyebilirsiniz ama Yenikapı Langa'daki Afganistanlılara gidebilirsiniz. Onlarla evlerinde oturup 15 kişinin yaşadığı bir dairenin ortadan ikiye bölündüğü, çok saçma bir şekilde bölündüğü için de pencerenin bir kısmını bir evde, diğer kısmının diğer dairede kaldığı evleri görebilirsiniz. Onlarla birlikte çok güzel yeşil çaylar içebilirsiniz.
Veya kültüründen yemekler ikram edebilirler.
Evet yani oturup muhabbet edebilirsiniz. Onların her birinin hikayesi var. Her biri sayısız macera yaşadı gelirken. Kimi gelemedi buraya, öldü. Onların arkadaşları buradalar. Kiminin yolculuğu çok uzun sürdü. Kimisinin kısa sürdü. Kimisi İran'da hapse düştü. Kimisi işte Pakistan'da aç kaldı. Kimisi İstanbul'a geldi. Ancak geldiğinde ayakları paramparçaydı, perişandı. Bir hafta burada, çoğu zaten öyle geliyor yani, bir hafta ancak kendilerine geliyorlar, bir hafta sonra paramparça olmuş ayaklarla geliyorlar buraya. Yolun çoğunu yürüyerek, yolun çoğunu aç susuz, yolun çoğunda işte bir ekmeğe 20 lira vererek, köylerde şurada burada özellikle anlattıklarına göre İran'da zulüm görerek buralara kadar geliyorlar. Onların bir sürü hikayesi var yani. Ben şeye inanıyorum, oralara gitmenin bir dua olduğuna inanıyorum. Yani sadece oturup şey değil, işte Küba'ya gitmek istiyorum değil, o sokağa çıkıp yürümenin, kendi mahallenin, kendi sokağındaki hayatların farkına varmanın, gidebileceğin en azından yerlere gitmenin, oralara seyahat etmenin, kendi bulunduğun semti görmenin, anlamanın bir dua olduğunu düşünüyorum. O bir tutku emaresidir. Bu duayı ben çok ciddi bir şekilde yaşadığım bir an oldu.
Tasavvufta gel olmak da vardır yani. Gel olması. Yani bir yere gidebilmen için gel olması lazım. Yani çağrılman
evet,
lazım.
Bizdeki yani hani gezme anlayışı veya seyahat etme anlayışı biraz daha çok daha farklı yani. Bu belki bu anlayışla çoğu zaman yapılmıyor. Yani evet, mesela gidip oranın turistik yerine gidip dönülüyor. gibi. Hatta
ki hele, ben de hele gitmiyorum ki, neredeyse turistik yerlere.
Hele ki bir tura falan katıldıysan zaten onları ben de hiç gitmem. Yani zaten onların rotasına uymuş oluyorsun. Halbuki şehirde, hani şehirde kaybolmak diye bir şey vardır ya şeyde, şehirde gezerken. Dediğin gibi belki arka sokakların, işte ara sokaklarında dolaşmak, oradaki hikayelerle muhatap olmak çok daha farklı duyguları insana içiyor.
Benim sormak şehir istediğim tanım aslında şeydi, işte tam anlamıyla buydu. Yani imkan geldi, nasıl çıkacağımdan ziyade önce bir niyet meselesi var herhalde zaten. Sonra dua boyutu var. Bir şekilde
fiili dua özellikle önemli.
Evet, fiili dua. Bir şekilde gitti yani. Gittikten sonra ne yapacak? Ne yapması gerekiyor? Yani nereye, hakikaten turistik yerlerine gitmesi mi gerekiyor? Sadece bir kültürel gezi gibi mi yapması gerekiyor? Yoksa ne bileyim gastronomi olarak mı gitmesi gerekiyor? Veya hakikaten o sokaklarda kaybolması mı gerekiyor?
Tabii benim tercihim sokaklarda kaybolmak ama gidecek kişinin, her birinin kendi yolu kendisi tarafından çizilecek. Kendisi tercih edecek hangi yoldan yürüyeceğini. Onun tercihleri daha çok belirleyici olacak. Niçin, hangi amaçla gittiği önemli. Haliyle o noktada tavsiye vermek birazcık zor. Ama şu kendi deneyimimi anlatabilirim. Daha önce ben çölü görmüştüm ama az buçuk. Ama çölde böyle gerçekten hakikatli bir çöl yolculuğu yapmak istiyordum. Bunu istememe sebep olan şeylerden bir tanesi de işte Muhammed Esed'in Mekke'ye giden yol kitabını o sıralar okuyor olmamdı. Kitapta işte şeyde Suud çöllerinde uzun yolculuklara çıkıyor Muhammed Esed. İşte arkadaşından ayrılıyor, devesiyle birlikte su aramaya gidiyor derken kum fırtınası çıkıyor, kayboluyor. Günlerce aç susuz kalıyor ölmek üzereyken vesaire. Arkadaşıyla buluşuyor, gece yolculuk yapıyorlar vesaire. Ben bunları okurken bir metrodaydım. Kitabın bu satırlarını okurken metrodaydım. Metroda değildim ama yani ben çöldeydim. Ben o devenin yanındaydım. Ben susuz kaldım. Benim dudaklarım kurudu Muhammed Esed'le birlikte. Teyme kuyularına doğru birlikte yolculuk yaptık. Suyu bulduğumuz zaman kuyuya birlikte indik. Orada yıkandık vesaire. O sudan yudum yudum içtik. Gece o hanın, görünmez hanın duvarlarına, bataklığa batmadan çarptığımız zaman ben uyandığımda şeydeydim yani yine metrodaydım. Ve neredeyse kapıdan içeri kumlar dolacaktı. Yani hayal alemindeydim artık. Yani metronun içerisinde kumlar doluyordu. Ben bunu yaşıyordum, bunu hissediyordum. Sonra şeyi fark ettim. Durağı kaçırmışım kitabı okurken. Çöldeydim çünkü ben Bayrampaşa'da ineceğimi biliyorum ama nihayetinde ben çöldeyim yani. O aslında da Bayrampaşa'dan geçtiğimi hissedemiyorum. Kitabın kapağını kapattım. İndim metrodan. Karşı yönden gelene tekrar bindim. Kaçırdığım durakta inebilmek için. Dedim ki azıcık daha okuyayım. Tekrar araladım. Sonra tekrar çöldeyim. Sonra uyandığım zaman tekrar kaçırmıştım. Bu 3 defa oldu. Bunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani bu bir duaydı benim daha sonradan hissettiğim, evet, gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu duadan 1,5-2 ay sonra ben çölün kalbine gidebilmek için, yolculuk için hazırlık yapıyordum. O kitabı okurken bilmiyordum yani yolculuk yapacağımı. Ama onun bir dua olduğunu daha sonradan hissettim.
Eyvallah. Yani çok gezen mi çok okuyan mı klişesi vardır ya. Yani
hem okuyan hem gezen.
Aynı yani anda orada okuyarak gezen.
Okuyarak gezen, okurken gezen. Yani sen okurken aslında onun içine girmişsin. Aslında böyle anlamlı okumalar da çok önemli. Yani hani sadece hani dediğiniz gibi hani boş gezmek gibi bir şeyden bahsetmiyoruz zaten. O programın başından beri dinleyenlerimiz anlamıştır. Yani aslında yapamayan da en azından okuyarak bu işe başlayabilir. Yani birçok günlük var değil mi? Birçok yazılmış seyahatname var. Yani bunları okuyarak belki kalbine bir dert düşecek. Ondan sonra oradan bir yol açılacak ona. Bu noktalara belki de gelebilecek dediğiniz gibi.
Mümkündür. Nihayetinde ben hiçbir yeri görmeden önce bir atlasta görmüştüm Singapur'u. O beni heyecanlandırmıştı. Atlas'ın sayfaları, ülkeler, orada görmüş olduğum kıtalar, okyanuslar heyecanlandırmıştı.
Eyvallah. Yavaş, güzel bir türküden bahsetmiştin sen.
Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz sanki, doğru mu?
Evet.
Bir türkü evet okuyabilirim. Hı hı. Ben de az önce mısralarını okumaya çalıştım. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Ben de okumaya çalışayım.
Eyvallah. Abdullah Kibriç ile beraberiz. Hasbihal programımız devam ediyor. Yeni sezondayız. Yeni sezonun ilk programı. Tuğrul'dan güzel bir türkü alalım. Daha sonra yavaş yavaş kapanışa doğru geçmiş oluruz.
Seyyah olup şu alemi gezerim. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Gün akşam oldu. Kendi efkarımca okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Üstadım umman adalam, kul himmet üstadım umman adalam. Gidenler gelmedi bir haber alam, bir haber alam. Abdal oldum çullar, geydim bir zaman. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Abdal oldum çullar, geydim bir zaman. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
Eyvallah, ağzına sağlık. Gün akşam oldu. Artık hasbihal programının da akşamı gelmiş oldu yani. Yavaş yavaş.
Eyvallah.
Programın sonuna doğru geldik. Kıymeti dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da hasbihal programındasınız. Abdullah Kibritçi konuğumuz. Sezonun ilk programı, ilk konuğumuz da Abdullah Kibritçi gibi güzel bir dostumuzu ağırlamış olduk. Güzel muhabbet ettik. Aktı gitti. Vallahi yani daha böyle dinleriz yani. Sabaha kadar dinleriz böyle seni aslında.
Hikaye de çok.
Evet.
Yani ben belki 50 tane hikaye dinlemişimdir. İşte bunlardan 22 tanesini yazabildim kitapta. Bunların fazlası da var. Anlatmaya kalksak herhalde böyle günlerce konuşuruz.
Peki genelde hani dinliyorsun, hafızaya mı alıyorsun, yoksa ses kaydı falan da alıyor musun ne olur ne olmaz diye tekrar dinliyorum.
Ben genellikle not alırım. Ya hemen hızlıca tablete, ya da çok zor şartlar altındaysak, işte bir çöl yolculuğundaysak, arabadaysak vesaire, o zaman da bir not defterine kalemle hızlıca not alırım.
Zaten genelde vakit geçirmek gibi, anılarını dinlemek gibi hani bir süreç oluyor sanırım. Hikayelerde
bazen için öyle oluyor. Bazen de başka bir amaçla gidiyorsunuz. Hı-hı. İşte yardım organizasyonu için gidiyorsunuz. Böyle bir durumda şartları zorlayarak bunları kayıt altına almanız gerekiyor. Bir de şey yapmaya çalışıyorum, gittiğim yolculuklarda günlük tutmaya çalışıyorum. O günlükleri daha sonradan toparlıyorum. Yazı haline getiriyorum.
Eyvallah.
Hem iyi dinlemek hem iyi anlatmak, bu nasıl oluyor abi yani? Bazıları yani iyi bir dinleyicidir ama çok iyi anlatamaz dinlediğini. Sen dinlemeyi de seviyorsun anladığım kadarıyla. Dinlediğini de anlatmayı da insanlara, bilmeyen insanlara anlatmayı da seviyorsun. Bu da farklı bir yetenek herhalde yani.
Çok dinledim. Az
sıkılıyor musun yani?
Az anlattım. Dinlemekten sıkılmıyorum. Tabii anlatmak benim çok işim değil. Ondan birazcık şey yapıyorum, açıkçası sıkılıyorum, ama dinlemekten, kayıt altına almaktan, bunları yazı haline getirmekten sıkılmıyorum. Tabii bazen şey oluyor yani, çok acı hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Bunun size vermiş olduğu acı, üzüntü, orada yaşamış olduğunuz şeyin üstesinden gelmek zor olabiliyor. Böyle durumlardır haricinde şey yapmıyorum yani, keyif alıyorum açıkçası.
Eyvallah.
Eyvallah. Son olarak klişe vardır yani, ne tavsiye edersiniz gençlere falan gibi. Yani... Biz de öyle bir şey söylüyorum. Hani zaten programı dinleyen, yani kulak misafiri olmuş olan dinleyicilerimiz buradan kendilerine tavsiyeler almıştır muhakkak, ama belki bir derli toplarız. Örneğin mesela günlük bunlardan birisi olabilir yani seyahate çıktığınızda.
Evet. Genellikle işte seyahat eden insana nasıl seyahat edeceğiz diye sorarlar. Onu zaten şey programın içerisinde söylemiş oldum. Evet. Kendi sokağını, kendi mahallesini görerek, aynı zamanda bunun bir dua olacağını da söyledik. Bu şey yani tavsiye olarak alınır alınmaz, kabul edilir kabul edilmez meselesi değil, ama işte böyle bir şey yaşadım ben ve bunun geçerli bir şey olduğunu düşünüyorum, formül olduğunu düşünüyorum. Bu duanın kabul olduğuna inanıyorum.
Eyvallah. Biz çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Bizim açımızdan çok keyifli bir sohbet oldu.
Dinlediğiniz için.
Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz.
Dua edin ki ben de yolculuklarıma devam edebileyim.
Hatta Allah zaten açsın abi. Geçenlerde de Twitter'da da gördüm, yazmıştın. En çok özlediğim anons, işte koltuklarınız dik.
Evet.
Güneşliğiniz kapalı olsun.
Evet, uçakta gibi. Duyduğumuz evet. O anonsu bile çok özledik.
Gerçekten öyle, birçok şeyi özledik. İnşallah sağlıklı günlere bir an önce
İnşallah.
Dünya olarak erişmiş oluruz.
Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'da Hasbihal programımızı dinlediniz. Hasbihal etmeye gayret ettik. Yönetmen, yazar Abdullah Kibritçi bizlerle birlikteydi. Hikayelerini bize anlattı. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun.